Evet sevgili kardeşler, hepinize her zaman olduğu gibi Rabbimizin hiç değişmeyen o eşsiz, engin sevgisiyle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz Aralık ayındayız. Aralık ayına bugün giriş yaptık. Ve her yıl olduğu gibi kesinlikle bu yılda aynı şeyleri görüyorsunuz. Çünkü Aralık ayı biliyorsunuz, diğer aylardan farklı bir ay olmuş olduğu için içinde yaşadığımız bu ülkede, Almanya'da ister istemez bir farklı bir hareket söz konusu olmakta. Ve insanlar büyük bir telaş içerisinde alışveriş merkezlerine akın ediyorlar ve hediye almak ve hediye vermek amacıyla alışveriş merkezlerini dolduruyorlar. Çevremize bakıyoruz. Çevremiz pırıl pırıl ışıklarla aydınlatılmış şekilde. Sokaklarımız, caddelerimiz, çatılar, evlerin çatıları bir şekilde ışıklarla aydınlatılmış şekilde. Ve baktığımızda evet ilk bakılışta bunu bu ülkede bir gelenek olarak haline gelmiş durumda bu tür faaliyetler. Ama bu dönem aslında imanlıları bir şekilde geleceğe hazırlar. Ki Almanlar bunu 4 haftaya bölmüş Advent adı altında, ki bu da geliş gelme anlamına gelen Advent adı altında 4 haftaya bölmüş, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü Advent olarak. Ve dördüncü Advent son hafta, Aralık'ın son haftasında Rabbimizin dünyamıza bir ışık niteliğinde gelişi görkemle kutlanmakta. Şimdi biliyorsunuz bizler bu kültürde doğmadığımız için, bu kültürden gelmediğimiz için bu Aralık ayı da ister istemez diğer aylar gibi yoğun bir şekilde işlerimizin yoğunluğuyla, dünyanın işlerinin yoğunluğuyla geçip gidiyor. Aslında gerçekten de bunu yürek doluyla söylemek isterim ki bu biz imanlar için böyle olmaması gerekiyor değerli kardeşler. Bence Alman kardeşlerimizin yaşadığı bu dopdolu sevinci, coşkuyu aslında hiç olmazsa bu Aralık dönemi içerisinde aynı coşkuyu, aynı sevinci bizler de doya doya yaşamamız gerekiyor. Ama bu tabii ki bir gelenek olmuş olduğu için değil. Rab Tanrı'nın insan bedenine bürünerek günahlı insan soyunu kurtarmak amacıyla İsa Mesih'in kişiliğinde yeryüzüne geldiği dönem olmuş olduğu için biz bunu büyük bir coşku ve sevinçle kutlamamız gerekiyor. Bugün ben sizi bir ayete götürmek istiyorum. Yaşaya kitabına 7. bölüm 14. ayete götürmek istiyorum. Orada gerçekten yaklaşık 700-730 yıl öncesi yaşamış olan İsa'dan 730 yıl öncesi yaşamış olan bu peygamber aracılığıyla İsa'nın gelişiyle ilgili şu sözleri okuyoruz. Bundan ötürü diyor, Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacak. Şimdi biliyorsunuz sevgili kardeşler, içinde yaşadığımız bu yer yuvarlağında her insan varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için beden sağlığını elinden ne geliyorsa onu yapma gayreti içerisinde. Beden sağlığını koruyabilmesi için. Buna bir yanlışlık yok. Her birimiz gerçekten de bedenlerimizi, ki Tanrı bize bunu bir emanet olarak verdi. Evet, bedenlerimizi korumalı ve onu sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için bizler de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Yani evet, doğrudur. Beden sağlığı gereklidir ve önemlidir. Ama bana göre, ki tüm insanlık için de geçerli olan budur, asıl önemli olan canımızın, ruhumuzun sağlıklı olmasıdır. Bunu neden söylüyorum? Çünkü hem Tanrı'yla değerli kardeşler, hem kendinle, hem de başkalarıyla barış içerisinde yaşamak istiyorsan, kesinlikle Tanrı'yla barışman gerekiyor öncelikle. Aksi halde barış içerisinde yaşaman mümkün değil. Ama önce yüreğimizin karanlığa dönüştüren hastalığın ne olduğunu bilmek gerekiyor. Neden? Rabbimiz bir ışık niteliğinde dünyamıza görkemle gelmesi gerekiyordu. Bu ışığın gelmiş olmasının bir nedeni var tabii ki. Biz önce bu ışığın nedenini anlayabilmek için insan oğlunun temel hastalığının ne olduğunu, yüreği karanlığa dönüştüren o temel hastalığın ne olduğunu bilmek, sadece bilmek değil ama kabul etmemiz gerekiyor. Tıpkı doktor tarafından sana sunulan ilacı kabul etmen gerektiği gibi. Çünkü eğer sen o ilacı, önce hastalığı kabul edeceksin ki ilacı da kabul etmen mümkün hale gelsin. O zaman doğal olaraktan şu soru ortaya çıkıyor, akla geliyor. İnsan yüreğini karanlığa dönüştüren nedir? İnsan yüreğini karanlığa dönüştüren nedir? Bunu sormak istiyorum size. Belki çok şey söyleyebilirsiniz ama kutsal kitaba baktığımız zaman sevgili kardeşler, insanın temel sorunu gerçekten de insanın karanlık içerisinde varlığını sürdürüyor olmasının temel nedeni kesinlikle günahtır. Peki günah diyoruz da bir hastalık olarak ifade ediyoruz, biraz daha net anlaşılsın diye. Peki bu hastalık nasıl ortaya çıktı? Günah dediğimiz bu sorun nasıl ortaya çıktı? Şimdi biliyorsunuz, insanlık aleminin başı kim? Ne diyebiliriz? Adem değil mi? Havva değil mi? Peki insanlık aleminin başı olan Adem'le Havva yaratıldıklarında, Tanrı tarafından yaratıldıklarında onlar günahlı olarak mı yaratıldılar? Kesinlikle hayır. Rab Tanrı'nın kendisi kutsal. Rab Tanrı'nın kendisi kusursuz. Kendisi eğer kusursuzsa, eğer Tanrı'nın kendisi kutsalsa, yarattığı her şey de o zaman kusursuz olmalı, kutsal olmalı. Öyle değil mi? Tanrı da ne yarattıysa bu evrende gerçekten de kutsal ve kusursuzdu. Ve o evreni yarattıktan sonra gerçekten insanın yaşayabileceği o harika evreni yarattıktan sonra insanı da kendi gibi kusursuz ve kutsal olarak yarattı. Bunu şu sözlerde görebiliyoruz. Kutsal kitabın ilk sayfalarında yaratılış birinci bölümde ya da tekvin olarak ifade ettiğimiz kitapta birinci bölümde 27. ayette bakın ne diyor. Tanrı insanı kendi suretinde, bakın Tanrı da bir beden olmadığı için bu benzerlik fiziksel benzerlik değil değerli kardeşler. Ruhta özde benzerlik, kendi suretinde yarattı, yani kutsal, kusursuz yarattı. Böylece diyor insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı diyor. İşte bir insan iyi olanı yapma gayreti içerisinde olmuş olmasının nedeni bu. Yani insan neden iyi yapma gayreti içerisinde, doğru olanı yapma gayreti içerisinde? Çünkü onu yaratan Tanrı doğru bir Tanrı olduğu için, kusursuz bir Tanrı olduğu için, kutsal bir Tanrı olduğu için, insan da bu özellik olmuş olduğu için, her ne kadar bozulmuş da olsa, iyiyi yapma ve doğruyu yapma gayreti içerisinde. Ama değerli kardeşler, gerçek bu olmuş olsa da gerçekten de davranışlarımıza baktığımız zaman tam ters yönde olduğunu görebiliyoruz. Çok net ve açık bir şekilde. Yani insanoğlu ne yapıyor? İster istemez ağzıyla doğruluğu söylüyor. Öyle değil mi Enver? İnsanoğlu ister istemez ağzıyla doğruları söylüyor. Söylemekle kalmıyor. Hatta doğruları savunuyor doğa gereği. Ama yaşamın akışı içinde bunun tam tersini görüyor. Örneğin yalanın ve dedikodunun doğru olmadığını söylüyor insan. Dedikodu yanlıştır. Onun bunun arkasından konuşmayacaksın diyor. Yalanın yanlışlığını ifade ediyor. Ama bakıyorsunuz ki adamın ağzından yalan eksik değil. Dedikodu etme konusunda gerilerde değil maalesef. Ya da ne bileyim kıskançlığı hiç sevmediğini, doğru bir davranış olmadığını söylüyor. Ama karşısındaki kişinin elindeki cep telefonunu kıskanıyor. Bu neyi açıklar bize? Bu çok net bir şekilde şunu açıklar. Kusursuz yaratıldığımızı ama Adem'in günaha düşüşünden dolayı doğamızın da bozulduğunu gösteriyor. Demek ki Tanrı evet biz insanları Adem ve Havva'yı kusursuz yarattı ama günaha düşüşleri sonrası ne oldu? Bozuldular. Ve o bozukluk tüm insanlığa yayılmış oldu. Bu gerçeği Pavlos Romalılara yazdığı mektupta çok net bir şekilde altını çiziyor. 5. bölüm 12. ayette diyor ki, günah bir insan aracılığıyla diyor, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm diyor, bütün insanlara yayıldı. Demek ki İlk insan Tanrı'nın buyruğuna karşı geldi, yanlış seçim yaparak Tanrı gibi olma arzusu, coşkusuyla ne yaptı? Tanrı sözünü ayaklar altına aldı sevgili kardeşler. Böylece yeryüzünde günahın ve bunun sonucu tüm kötülüğün egemen olmasına yaratılmış olan, o kusursuz yaratılmış olan insan buna izin vermiş oldu. Yanlış seçimi sonrası. Bu yanlış, korkunç seçim sonucu ölümsüz yaratıldığı halde ne oldu? Kutsal kitapta okuyoruz. Ölüme mahkum oldu insanoğlu. Yaratılış 3. bölümde 17. ayetten itibaren 19. ayete kadar olan kesimde şöyle okuyoruz. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi diyor. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın. Topraktan yaratıldın. Biliyorsunuz Adem yerin toprağından yaratılmıştı. Ve Tanrı soluğunu ona üfleyerek, ruhunu ona vererek ona hayat vermişti. O topraktan yaratılmıştı. Ama günaha düşüşü sonrasında ne diyor? Evet diyor, sen topraksın, topraktan yaratıldın ama diyor yine toprağa geri döneceksin. Bu ne demekti toprağa geri dönmek? Ölümü net bir şekilde önümüze koymakta. Demek ki insanoğlu başlangıçta ölümsüzdü sevgili kardeşler. Amaç hoş ve güzel anlamına gelen Adem bahçesinde mutlu, esenlik içerisinde, barış içerisinde sonsuza dek yaşamalarını arz ediyordu Yaradan. Eğer onlar gerçekten de Rabbin buyruklarına sadık kalmış olsalardı, itaat etmiş olsalardı eğer, kesinlikle ölmeyecek ve sonsuza dek Rab Tanrı'yla birlikte, onu yaratanla birlikte sonsuza dek birlikte yaşayacaklardı. Ama ne yaptılar? Şeytana uydular, itaatsizlik ettiler ve itaatsizlik sonucu günaha düştüler ve günah da ne yaptı? Ölüm getirdi. Demek ki Tanrı'ya boyun eğmemenin sonucuydu ölüm. Demek ki itaatsizliğin sonucuydu ölüm sevgili kardeşler. Ölüm günahın sonucuydu. Ne okuduk? Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Romalılar 5. bölümde okumuştuk. Demek ki dünyamızda var olan temel sorun nedir? Nedir temel sorun? Söyleyin bakalım. Günah. Sevgili kardeşler. Adem ve Hava aracılığıyla sahip olduğumuz günahlı doğamız. Yani iyiyi yapma arzusu içerisinde olmuş olmamıza rağmen iyi olmayanı yapmamızın, iyi olmayanı yapmamızın asıl nedeni işte sahip olduğumuz bu bozuk doğamız. Yani mayamız bozuk diyebiliriz sevgili kardeşler. İşte bu nedenden dolayı yeri geldiğinde hep altını önemli çizmişimdir. Ben günah işlediğim için günahlı değil, günahlı bir doğaya sahip olmuş olduğum için günah işliyorum. Bakın, günahlı bir doğaya, bozulmuş bir doğaya sahip olduğum için, Adem'le Havadan kalıtımsal olarak bana geçen günah mayasından dolayı ben günah işliyorum ve günah işlemeye de devam edeceğim. Evet, insanoğlu bunu aslında görmezlikten geliyor. Ve o yüzden de ne yapıyor? En büyük temel hastalık olan günah hastalığını ne yapıyor? Hafife alıyor. Ya da görmezlikten geliyor. İnsanlık aleminin içinde bulunduğu durumu ne kadar güzel bir şekilde ifade eder Tanrı sözü. Bunu okumadan geçmek istemiyorum. Gerçekten aslında günümüzün insanını da doğal biçimde, belki sizleri de, beni de, hepimizi de içine alacak şekilde, harika bir şekilde Yakup bunu ifade ediyor 4. bölümde. Yakup mektubu 4. bölüm ilk 3 ayette şöyle okuyoruz. Aranızda diyor, kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Önce bir soru soruyor. Sonra harika bir açıklama yapıyor. Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinizi elde edemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, neden? Çünkü diyor, Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da, bakın, dileğinize kavuşamıyorsunuz. Neden kavuşamıyorsunuz? Çünkü diyor, kötü amaçla. Yani tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Kendi istek ve arzularınız yerine gelsin diye, kendi arzularınızı tatmin etmek için insanoğlu Tanrı'da dilekte bulunuyor. Bakın değerli kardeşler, gerçekten de bedensel arzular doyurulmayı her zaman bekler. O nedenle elde olanla eğer insanoğlu yetinmiş olmuş olsaydı değerli kardeşler, emin olun sürtüşme, çekişme çok daha az olurdu. Emin olun. Eğer Rab'de olmanın sevincini ve bu Rab'de olmanın sevinciyle göksel değerlere odaklı bir şekilde bizim gözlerimiz olmuş olsaydı, emin olun bölünmeler, ayrılmalar da ortadan kalkardı. Çok daha azalırdı kavga ve sürtüşmeler. Ama bizler elde var olan değerlerle yetinmek yerine daha da fazlasına sahip olma gayreti içerisindeyiz. Emin olun değerli kardeşler, kutsal sözde var olan tüm bu gerçeklere rağmen, Yakup'un burada ifade ettiği tüm bu gerçeklere rağmen, tüm kötülüklerin nedeninin insanlar neye bağlıyor biliyor musunuz? Eğitime bağlıyor. Yani bütün kötülüklerin kaynağı eğitimsizlik olduğunu ileri sürüyorlar. Şimdi ben şöyle devam etmek istiyorum. Eğer sorun gerçekten de çevre sorunu olmuş olsaydı, eğer problem, temel sorun çevre olmuş olsaydı, ilk çocuklar kimlerdi? Adem'in ilk çocukları, Adem'le Havan'ın, Kain ve Habil değil mi? Eğer sorun çevre olmuş olsaydı, çünkü onların etrafında o dönemde kötü bir çevre yoktu. Ama ne oldu? Ne okuyoruz kutsal kitapta? Kain kardeşi Habil'i kıskandı ve onu öldürdü. Anne babasından almış olduğu bozuk doğası Kain'i harekete geçirdi. Kardeşine kin besledi, kıskandı ve ortamını bulup onu öldürdü. Eğer sorun çevre olmuş olsaydı, kesinlikle çevrenin etkin olmadığı o dönemde, insan sayısı bile az olduğu o dönemde, kesinlikle ve kesinlikle Kain kardeşi Habil'i kıskanıp öldürmez. O zaman bu neyi açıklıyor bize? Demek ki şunu gösteriyor. Az önce ifade ettiğim gibi, günah işlediğimiz için günahlı değiliz. Günahlı yapıya sahip olduğumuz için günah işliyoruz. Demek ki Adem'le Havva'dan kalıtımsal olarak almış olduğu günah mayasından dolayı Kain ne yaptı? Kardeşi Habil'i öldürdü. Bakın, ben kendim de kendi hayatımda da bunu net bir şekilde gördüm. Kendi çocuklarımda gördüm. Büyük bizim oğlan o zamanlar yürüyordu. Kızımız da emekliyordu. Birlikte kitap bakalım dedik. Kucağıma aldım oğlanı. Ona kitaptaki resimlere bakarak bir şeyler anlatıyordum. Kardeşi de, kızım Yasemin de oradan emekleyerekten geldi. Abisinin bacağından tuttu, onu aşağı doğru çekmeye başladı. Ben de dedim ki hadi gel bakayım sen de bu tarafa otur. Yasemin'i aldım sol tarafıma, Ercan'ı da aldım sağ tarafıma. Ve onlara anlatmaya başladım aynı şekilde. Ama anlatırken Yasemin abisini itmeye çalışıyordu. Şimdi şöyle düşünün mantıklı olaraktan. Anne baba olarak biz mi öğrettik kızımıza, abini kucağımıza alırsak, aldığında onu it, onu kıskan diye? Hayır, biz öğretmedik. Ama doğal benliği bunun, kızımın böyle davranmasına sağlamıştı. Demek ki, evet, yeni doğan bebek, daha ağzını, ellerini kullanamayan bebek, tabii ki baktığımızda bir şey yapar durumda değil. Ama yavaş yavaş büyüdüğünde o doğal benlik ne yapıyor? Zeytinyağı gibi su üstüne çıkıyor ve kendini çok net bir şekilde açıklıyor, gösteriyor değerli kardeşler. Onun için sorun çevre sorunu değil. E peki sorun eğer eğitim olmuş olsaydı, öyle düşünelim. Eğer sorun eğitim olmuş olsaydı, o zaman bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış olan çok eğitim görmüş bir kişi vardı. Kimdi bu? Haberci Pavlos, elçi Pavlos değil mi? Yüksek din eğitimi almıştı bu kişi. Yani günümüzün üniversite mezunuydu. Değerli kardeşler. Ve bu kişi yüksek eğitim almış olmasına karşın, buna rağmen bakın kullandığı ifadeler gerçekten de ne kadar harika bir şekilde bizi yansıtmakta. Diyor ki haberci Pavlos çok açık net bir şekilde Romalılar 7. bölüm 15. ayette. 17. ve 15. ayet ve daha sonra da 17. ayetten 21. ayete kadar olan kesim. Ne yaptığımı anlamıyorum diyor. Çünkü istediğimi yapmıyorum. Nefret ettiğim ne ise onu yapıyorum diyor. Dikkat edin. Öyleyse buna artık ben değil, bakın içimde yaşayan günah yapıyor. İçimde iyiyi yapmaya istek var diyor. Ama güç yok. Onu güçsüz kılan ne? Nedir onu güçsüz kılan? Günah. Söyleyin benlik, günah. Evet. Onu güçsüz kılan günah. Bunu ifade ediyor. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. Bundan dolayı diyor. İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değilim diyor. İçimde yaşayan günahtır. İçimde yaşayan günah. Bundan daha açık bir ifade olabilir mi? Değerli kardeşler, gerçekten Adem ve Havva'dan miras olarak alınan ve imanlıda da var olan, imanlı da buna dahil tabii ki, her insan içerisinde var olan kötü, çürük ve hasta olan benliktir sorun. Bozuk olan benlik, günahlı olan benlik. Sahip olduğumuz bu benlik her kötü eylemin neyidir? Kaynağı değerli kardeşler. O zaman açıkça şunu ifade edebilirim gönül rahatlığıyla. O zaman benlikte, benliğimizde, benliğinizde iyi olan hiçbir şey yok. Peki, tüm bu gerçekler karşısında umutsuzluğa kapılmanın bir nedeni var mı? Hayır, yok. Değerli kardeşler. O zaman şu soruyu soralım. Çözüm var mı? Evet, sorun benliktir. Adem'le Havva'nın günaha düşmüş olmasının sonucu bizim var olan, bozuk olan, çürük olan, kötü olan benliğimizdir. O zaman buna bir çözüm yok mu? Tanrı buna bir çözüm getirmiş midir? Tabii ki getirmiştir. Bunun bir çözümü vardır değerli kardeşler. Onun için Yaradan muhteşem bir çözüm sunmuştur insanlık alemine. Çünkü neden? Rab Tanrı yarattığı canın yok olup gitmesinden yana değil. Yaşamasından yana. Bakın Hezekiel peygamber 33. bölümde 11. ayette harika bir şekilde bunu ifade eder. Ben diyor kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Diyor ki dönün. Yani tövbe edin. Demek ki en kötü günahkarlar için bile bu ayete baktığımızda umut var sevgili kardeşler. Yani sen illa da günah içerisinde hayatını sürdürmek zorunda değilsin. Hiçbir şey yokmuş gibi. Umut var. Rab bu çözümü insanlığın önüne Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bunu sunmuştur. O nedenle Petrus da bunu harika bir şekilde ifade ediyor. 2. mektubunda 3. bölümde 9. ayette çünkü kimsenin diyor mahvolmasını istemiyor, tövbe etmesini istiyor. Demek ki Tanrı kimsenin mahvolmasından yana değil. Bundan keyif alan bir yaradan yok. İnsanın yaşamasından yana. Özlemle, sabırla tövbe etmesini sabırla bekliyor Rab Tanrı. O zaman bizler de, biz günahkarlar da yüzümüzü Tanrı'ya çevirmek ve tövbe etmemiz gerekiyor. Adem ile Havva itaatsizlik edip günaha düştüklerinde şeytan onlara günaha düşmenin onları günaha düşürmüş olduğu için günaha düşürmüş olmanın sevincini ne yapıyordu şeytan? Doya doya yaşıyordu. Ama uzun sürdü mü bu sevinç? Sürmedi değil mi? Hiç uzun sürmedi. Yaratılışın ilk sayfalarına baktığımız zaman Adem'le Havva günaha düştüğünde onları günaha düşürmüş olmanın sevincini doya doya yaşarken Rab Tanrı şeytanın o sevincini, coşkusunu kursağında bıraktı. Bakın, şöyle diyor Yaratılış 3. bölüm 15. ayette. O senin başını ezecek. Kim? Gelecek olan Rab İsa Mesih senin başını ezecektir. Ve çarmıhta kurban olacak olan Rabbimiz İsa Mesih, kurtarıcı olan İsa Mesih bunu gerçekleştirecekti. Buradaki ifade gelecek olan kurtarıcı Mesih İsa'yı işaret ediyordu. Ve şöyle söyledi, bunu doğrulayan şu sözlerdi. Tanrı deriden giysiler yaptı diyor. Onları yani Adem'le Havva'yı giydirdi. Onların ne yaptı? Utançlarını örtmüş oldu. Şimdi burada gerçekten güzel bir resim önümüze konuyor. Bir hayvanın derisini alabilmek için ne gerekiyor? Hayvanı boğazlamak gerekiyor, değil mi? Yani kurban etmek gerekiyor. Yani önce onu kesmek gerekiyor. Bu da neyi gösteriyor? Kan akıtılmadan günah bağışı yok. Demek ki günahın ortadan kalkabilmesi için ölüm, ölmek gerekiyor. Demek ki Rabbimiz İsa Mesih'in o çarmıhta gerçekleştirdiği ölüm ve ölümden sonraki o görkemle diriliş, o çarmıhta akıttığı o kusursuz kan aracılığıyla günahın bedeli ödenmiş oldu sevgili kardeşler. Çünkü kutsal kitapta İbraniler 9. bölüm 22. ayete çok açık bir şekilde kan akıtılmadan günah bağışı olmaz diyor değerli kardeşler. Onun için günahın karşılığı, her şeyin bir bedeli var. Öyle değil mi? Günahın da bir bedeli var, bir ücreti var ödenmesi gereken. Romalılar 6. bölüm 23. ayete baktığımız zaman orada çok net bir şekilde önümüze konuyor. Günahın ücreti ölüm, ama diyor ki Tanrı'nın armağanı, bakın bu çok önemli, Rabbimiz İsa Mesih'te sonsuz yaşamdır. Demek ki sonsuz yaşama sahip olabilmek için o acımasız çarmıhta Rabbimiz o kusursuz kanını kesilen kurban gibi akıtması gerekiyordu. O bedeli ödeyebilmek için. İşte bu kesilen ilk kurban neyi açıklıyor bize sevgili kardeşler? Dünyamıza bir ışık olarak gelecek olan Mesih İsa'yı işaret ediyor, açıklıyor, önümüze koyuyor. Bakın yaklaşık 730 yıl önceden de ifade ettiğim gibi Yeşaya peygamber aracılığıyla, bakın bu gerçek muhteşem bir şekilde duruluyor. Ben 1979'da karar verdiğimde, Rab İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar verdiğimde sevgili kardeşler, gerçekten bu Yeşaya'yı okurken şaşkınlık içerisinde okudum. Yani İsa'dan yüzlerce yıl önce yaşamış bir kişi ileriye bakıyor ve ileriye bakarak gelecek olan kurtarıcıyı tüm insanlık alemine bildiriyordu. Ve ben bunu şaşkınlık içerisinde okumuştum. 7. bölüm 14. ayette. İlk konuşmama başlarken okuduğum ayet. Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak. Adını diyor İmanuel koyacak. Bakın İmanuel nedir? İmanuel, söyleyin, İmanuel nedir? Tanrı bizimle demek. İmanuel, Tanrı bizimle demektir. Demek ki insanlık aleminin en etkin, en önemli vaadinin ne olduğunu söylerseniz ya da sorarsanız bana, gerçekten de bunun olduğunu söyleyebilirim sevgili kardeşler. Bir daha tarihte olmayacak muhteşem bir olayı Rab Tanrı coşkuyla, sevinçle insanlık alemine müjdeliyordu. Yeşaya peygamber aracılığıyla. Yüce olan Rab Allah insanlarla olmak ve aramızda yaşamak için biricik oğlu, biricik parçası olan Mesih İsa'yı gönderiyor. Matta 1. bölüm 18'den 23'e kadar hızlı bir şekilde okumak istiyorum değerli kardeşler. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı diyor. Nişanlısı Yusuf doğru adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama öyle düşünmesi üzerine Rabbim bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Bir ilişki sonucu değil. Ol emriyle, ol emriyle o söz Meryem'in rahminde vücut aldı. Ve şöyle devam ediyor. Evet, korkma çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını diyor İsa koyacaksın. Bakın çok çok önemli sevgili kardeşler. Şimdi kafanız karışabilir. İmmanuel ama burada İsa diyor değil mi? Ama ikisini bir bütün olaraktan görmek lazım. Değerli kardeşler. Bunların anlamını bildiğimizde bu iki ismi bütünleştirmek mümkün hale geliyor. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak ve diyor bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacaksın. Yaşaya'daki sözler tekrarlanıyor. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. Bakın ne diyor? Adını İsa koyacaksın. Şimdi İsa Yeşua ne demek? Tanrı kurtarır, kurtarıcı anlamına geliyor. Bu neyi gösteriyor? Verilen isimler böyle adet yerini bulsun diye sıradan isimler değildi. Her birinin bir anlamı vardı değerli kardeşler. O zaman biz bunu birleştirdiğimiz zaman kurtarıcı, kurtaran Tanrı anlamına gelen Yeşua sözü, o zaman İmmanuel, Tanrı bizimle, o zaman bizimle olacak olan kurtarıcı Mesih. Yani Mesih de göreve atanmış demektir. Toparlayalım. Göreve atanmış, tüm insanlığın kurtuluşu için insanlarla birlikte olacak olan kurtarıcı Tanrı anlamında. İmmanuel, Yeşua Mesih. Evet. İşte her yıl büyük bir coşkuyla, büyük bir içtenlikle kutlamaya çalıştığımız Noel nedir diye sorarsanız işte anlamı bu. Weihnachten olarak ifade ettiğimiz Noel'in anlamı tam budur sevgili kardeşler. Günahlı olan biz insanları kurtarmak için aramıza gelmiş olmasının sevincini doya doya yaşıyoruz. Karanlık yüreklerin gerçek anlamda gerçek ışığa kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. İşte etrafımızın aydınlatılmış olması, caddelerin, sokakların, çatı kenarlarının süslenmiş olması, camların ışıklarla aydınlatılmış olması, alışveriş merkezlerinin aydınlatılmış olması ışıklarla, işte nedeni bu. Gerçek ışığa kavuşmuş olmanın sevinci bu sevgili kardeşler. İşte bu nedenle bu gerçek Yuhanna 1. bölüm 9. ayette muhteşem bir biçimde vurgulanır, önümüze konur. Tüm insanlığı aydınlığa kavuşturmak için dünyamıza gelen gerçek ışık. Ve bakın, bu söze baktığımız zaman, gerçek ışık ifadesine baktığımız zaman aslında yine 730 yıl öncesi, bakın bu nasıl bildirildi Yeşaya peygamber aracılığıyla 9. bölümde. 2. ayette, karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ne diyor? Işık parlayacak. Bakın bu muhteşem bir şey. Şeyde ne okuduk? Yuhanna 1.9'da diyor ki tüm insanlığı aydınlığa kavuşturmak için dünyamıza gelen gerçek ışık. Tüm insanlığı aydınlığa kavuşturmak için. Bu söz ama daha önceden söylendi. 730 yıl önce söylendi. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. İşte parlayacak olan ışık İsa Mesih'in gelişiyle gerçekleşmiş oldu. Değerli kardeşler, dünya sahnesinde öyle bir ışık parlayacaktı ki ölümü sonsuza dek yutacaktı. Sadece ölümü yutmayacak. Neden bunu söylüyorum, ölümü yutacak? Çünkü biliyorsunuz ölüm karanlığın simgesi, ışık da yaşamın simgesi değil mi? Elimizi açtığımızda karanlık yok oluyor. Işığın simgesi olan Tanrı, ışık niteliğinde İsa Mesih aracılığıyla dünyamıza geldiğinde ne oldu? Karanlık, karanlığın simgesi olan ölüm de ortadan kalkmış olacak. Onun için burada net bir şekilde bunu vurgulama ihtiyacı duydum. Ölümü sonsuza dek yutacak ve ölüm sonucu ortaya çıkan tüm gözyaşlarını silecek. Bu muhteşem gerçek, bakın Yeşaya peygamber aracılığıyla şöyle onaylanıyor 25. bölümde. 8. ayet. Ölümü sonsuza dek yutacak, egemen Rab bütün yüzlerden diyor, gözyaşlarını silecek. Ben söylemiyorum, Rab diri sözü aracılığıyla bu gerçeği önümüze koyuyor. Net bir şekilde. Muhteşem bir şey. Bakın değerli kardeşler, gerçekten de kutsal kitaba baktığımız zaman gerçekten o kadar, yani 66 kitap var. 66 kitabın 39'u eski antlaşmadan, 27'si yeni antlaşmadan. Emin olun, bakın, yani 40 küsur yazar tarafından Tanrı esiniyle, vahiy ile kaleme alınmış olan bu yazılara baktığınız zaman gelen her bir peygamber, Tanrı adamı belirli dönemlerde gelmiş olmasına rağmen birbirinden kopmayan açıklamalar var. Birbirini tamamlayan açıklamalar var. Yani bu kadar harmoni, bu kadar uyum olması mümkün değil. Eğer Tanrı'nın eli olmamış olsaydı değerli kardeşler. Ölümü sonsuza dek yutacak, egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Yani öyle bir gün gelecek, insanlık en büyük düşman olan ölümden kurtulacaktır. Hamdolsun. Yeşaya 51. bölüm 14. ayet. Zincire vurulmuş tutsaklar çok yakında özgürlüğe kavuşacak. Ölüm çukuruna inmeyecek diyor. Gerçekten olağanüstü bir haberdi bu. Karanlıkta parlayan ışık ölüm vadisini aydınlatacak, ölüm çukuru kapanacak ve en büyük düşman olan ölüm, ey ölüm dikenin nerede? Ey ölüm zaferin nerede? Rabbin gelişiyle, çarmıhta o bedeli ödemesiyle ama ölümde kalmayıp ölüm üzerinde yengi kazanmış olmasıyla, ölümü öldürmüş olmasından dolayı değerli kardeşler, evet, bu gerçekleri bizler de haykırabiliriz. Ey ölüm, dikenin nerede? En büyük düşman olan ölüm sonsuza dek yutulacaktı. Nasıl? Dünyamıza bir ışık olarak gelen Rab İsa Mesih aracılığıyla. Bakın İsa Mesih'in kendisi söylüyor. Yuhanna 8:12'de diyor ki ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Yaşam ışığına sahip olur. İşte bu nedenden dolayı şöyle devam ediyor. 12. bölümde 46. ayette çok net bir şekilde bana iman eden hiç kimse diyor karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Bakın çok net bir şekilde şunun altını önemli çizmek istiyorum. Onun dışında, Rab İsa Mesih'in dışında günahın karanlığından kurtuluş yoktur. İman aracılığıyla onun ardından gitmek, yaşamını ona teslim etmek demektir. Değerli kardeşler, ben bunu 1979'da büyük bir sevinçle 8 aylık, 9 aylık bir araştırma sonucunda yaptım. Bunu yapan her can, sen de dahil, sizler de dahil ve ekrandan izleyen her bir can içinde dahil. Ölümün ötesinde net ve parlak umuda sahip olabilirsiniz. 40 yıldır iman hayatını ben bu pırıl pırıl parlayan umuda bakaraktan yaşıyorum sevgili kardeşler. Sizler böyle bir umuda sahip olarak hayata devam etmek istemez misiniz? Ha? Yaşayan diri bir umut. Bakın bu umudun nasıl bir umut olduğunu Pavlos harika bir şekilde ifade ediyor 2. Selanikler mektubunda. 2. bölüm 16. ayette diyor ki sonsuz ve sağlam bir umut. Sonsuz ve sağlam bir umut. Demek ki sahip olduğumuz bu umut bizlerin de esenlik içerisinde olmamızı sağlayacaktır. Böyle bir esenliğin sahibi olmak istemez misin? Böyle bir esenliği doya doya yaşamak istemez misin? Ama Rab Tanrı zorlayan bir Tanrı değil hamdolsun. Bu gerçekleri önümüze koyuyor. Karar senin sevgili kardeşim.